Ayrım 4.
İstediğiniz kadar çocuk yapabilirsiniz Bay Pepas. Neredeyse son tekmeyi atmasıyla telefonun çalması bir olmuştu. Ama artık çok geçti. Bu son tekmeyle Harula çocuğunu düşürmüştü. Böylece Louis ve Harula'nın çocuğu hiç doğmadı. Tavernayı büyük bir kasvet sardı. Ne kadar salağım. Tanrı bana böyle bir armağan yolladı. Bense onu kaybettim. Pepas acısından ve öfkesinden çatlamak üzereydi. Hatta saçları bile döküldü. Hayır, saçları önce beyazlaştı, sonra döküldü. Dediğim gibi Pepas'ın yüreği parçalanıyordu. 3 ay boyunca Harula'yı tekrar hamile bırakmaya çalıştı. Mümkün değil. Louis ona ayda bir kez yumurtacığın kadın rahmine düştüğünü, sorunun da bu olduğunu, çünkü doğru ana denk gelmek gerektiğini söylemişti. Yumurtacığın düştüğü an sen de kadının içinde olmalısın. Aynı anda. Düşün, bir ömür geçip de hiç o an denk gelmeyebilir, demişti Louis. Böylece Pepas Harula'yı yatak odasına yerleştirmiş, onun giyinmesine bile izin vermiyordu. Her an hazır olmalıydı. Ne zaman sevişmek istese hiç geç kalmadan üstüne atlıyordu. Ama Andonisciğim, nasıl olur, işimiz de var. Siktir et işleri, bu iş daha önemli. Harula işin aslını bilmediğinden, bilse ne yapabilirdi ki? Sonuna kadar rolünü oynamak ve olabildiğince inandırıcı olmak zorunda kaldı. Kaderine sessizce boyun eğdi. Doğal olarak 3. ayın sonunda Pepas tamamen tükendi. Ama bedensel tükenmesinden önce başka bir tükeniş gerçekleşti. İdeolojik tükeniş. Belki bütün bunlar bugün sana biraz garip, biraz trajikomik gibi görünebilir ama o günlerde Korintos'taki garnizonda gündelik yaşam içinde başka boyut kazanıyorlardı. Louis Harula'dan ayrıldığında, olaylardan sonra genel anlamda bir şeyler çatladı. Havadaki bir şeyler bozuldu. Sanki taverna küçülmüş, sahnesi kirlenmişti. Artık ne koç yumurtaları ve okkalar aynı keyifle geliyordu, ne de Pepas sık sık felsefe yapıyordu. Hep sinirliydi, her şeyde kusur buluyordu. Yine ağabeyini öldürenlere küfür etmeye başladı ve o günden beri yaşamındaki ve evindeki her şey kötü gitmeye başladı. Hatta bir gece ilk kez nasıl olduysa Pepas oturup neden ve nasıl ağabeyinin öldürüldüğünü anlattı. O güne dek bundan hep kaçınmıştı. Bu konuyu hiç tartışmak istemezdi. 3 bardak Nemeas şarabı doldurup ayrıntıları, yani cinayet gecesi her şeyi yakından gören ve dediğine göre de olayın tek görgü tanığı Bay Fotis'in ona anlattıklarını bize söylemeye başladı. Pepas habire anlatıyor, habire de içip ağlıyordu. Çünkü bugün ağabeyim hayatta olsaydı hepimizin kaderi başka olurdu. Bay Fotis de bugün ne Polikseni'ye ne de onun çeyizine kavuşurdu. 30 küsur dönüm portakal bahçeleri, ayrıca zeytinlikler, ayrıca konağı. Bay Pepas, Allah aşkına bize daha açık söyle. Ağabeyinin ölümünden sonra Polikseni'si ile kim evlenmiş? Ama Pepas yine karıştırıyordu. Bazı şeyleri saklamak, bazı şeyleri söylemek istediğinden karıştırıyordu. Zor, kötü yıllar diyordu. Kesin olan tek şey, ağabeyinin ölümünden 1 yıl geçmeden Polikseni'nin Bay Fotis ile evlendiğiydi. Orospu, 1 yıl dolmasını bile beklemedi. Neden bilmiyorum ama Pepas hikayesini anlatırken 2'de 1 Bay Fotis deyip durdukça Louis giderek daha fazla işkilleniyordu. Bir şeyler tepesini attırıyor, bir şeyler hoşuna gitmiyor, bir şeyler inandırıcı gelmiyordu. Peki bu Bay Fotis'e ne oldu? Onu görmemiz mümkün mü? Şu an nerede? Diye birden sordu. Şimdi mi? Mümkün değil. Bir ayağı çukurda. 2 kalp krizi geçirdi. 3'üncüde işi biter. Peki Polikseni'ye ne oldu? O orospuyu değil görmek, yüzüne tükürmek bile istemem. Artık Louis, Bay Fotis'in hikayede kuşkulu bir rol oynadığından emindi. Fotoğrafını görmüş gibi onu hayal etmeye başlamıştı bile. Sarı yeşil karışımı gözler, sarı yeşil karışımı bir cilt, dökülmüş dişler, ağzın sol ya da sağında eski bir yara izi, kalın kaşlar, zayıf bir vücut. Louis, Pepas'ın anlattıklarından Bay Fotis'i sert bakışlı, Gestapo gibi davranan, bütün dünyanın ona ait olduğuna, bir tek onun için yaratıldığına inanan, seni en iyi mezeyi, en iyi yeri vermek zorunda bırakan tiplerden biri gibi hayal ediyordu. Buyurun Bay Fotis, şöyle buyurun Bay Fotis. Ama anlattıklarına göre bu senin Bay Fotis de pek de matah birine benzemiyor, dedi kurnazcı. Matah değil ama ağzını açma. Diğer yandan çok kibardır. Bütün Korintos'ta ona çok saygı duyulur. Kodamandır. Ağzından çıkan tek kelimeyle buralarda bir bakanı bile koltuğundan edebilir. Herkes ona saygı duyar. Hem polisler hem din adamları. Benim onunla bir alıp veremediğim yok. Benim derdim Polikseni ile. Bay Fotis ne yapsın? Polikseni'yi beğendi. Onunla evlendi ve kendi çıkarını düşündü. Ama öte yandan da tamam, ondan ne istedimse verdi. Hem taverna için ruhsat hem belediye doktorunun bana açtığı davalardan vazgeçmesi için onun tek telefonu yeterliydi. O orospu ne yaparsa yapsın, Bay Fotis bana karşı her zaman bir beyefendi gibi davranmıştır. Her zaman. Dur biraz Bay Pepas. Ne beyefendisi? Sen bana bu adamın... Birden Louis böyle aşağı yukarı hayal ettiği gibi bu Bay Fotis'i nerede gördüğünü hatırladı. Harula ile buluştuğunda ağaç dalları desenli kanepenin karşısındaki aynada sararmış, aynanın çerçevesiyle camı arasına sıkıştırılmış bir fotoğraf vardı. Fotoğrafta üç kişi vardı. İki erkek, aralarında da bir kadın. Kadını da hatırladı. Kadın onu etkilemişti. Bu yüzden fotoğrafa dikkat etmişti. Erkeklerden birinin kısa, şirin, saf görünüşlü olduğunu hatırladı. Diğeri ise uzun boylu, yapılı, etkileyici, gösterişliydi. Kurnaz, gülmeyen gözleri vardı. Ama kadın bambaşkaydı. Anlatması zor. Çok güzel değildi. Sadece çekiciydi. Yanından geçse ona bakmazdın. Ama üzerine bir spot yöneltilse kala kalırdın. Aşık olabilirdin. Hatları o kadar ince değildi. Neredeyse kısa boylu, balık etinde... Ona baktıkça erirdin. Seni aldatmak için doğmuş bir kadın. Bunu ilk bakışta anlardın. Bundan kuşku duyarsan çok safsın demektir. Herhangi bir fotoğrafı var mı elinde diye güya öylesine sordu Louis. Bay Fotis'in gerçekten fotoğraftaki uzun boylu adam olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Pepas hemen yalpalayarak ayağa kalktı ve gidip fotoğrafı getirdi. Louis'in tahmin ettiği gibi bu aynadaki fotoğraftı. İşte üçü de burada. Hem dost hem komşuydular. Bu elimdeki tek fotoğraf. Sana hiç söylemedim ama Louis, polisiye romanları, polisiye filmleri hiç sevmemesine rağmen müthiş bir polisiye zekaya sahipti. Gözünden hiçbir şey kaçmazdı. Louis'i sana bakarken gözlerinin parladığını, göz kapaklarının titrediğini görürsen, bil ki o an senin frekansını, yaydığın kilohertzleri bulmuştur. Ağabeyin bu mu? Diye Pepas'a sorup kısa boylu adama işaret etti. Evet, nasıl bildin? Bu da Bay Fotis mi? Diye devam etti Louis. Ta kendisi. Sonra dönüp bana, sonra levazım subayına, en son olarak da Pepas'a baktı. Bu da tabii Polikseni, değil mi? Ta kendisi, diye daha da şaşırarak Pepas cevap verdi. Pepas daha önce başka hiç kimsenin Louis'e bu fotoğraftan söz etmediğine emindi. Kimin kim olduğunu lanet olasıca nasıl olur da biliyordu. Yaklaşık bir dakikalık sessiz bir hesaplaşma geçti. Bakışlar, yüz ekşitmeler, kararsızlık. Sonunda Louis çok sakin, çok gizemli bir şekilde dudaklarını biraz büzerek fotoğrafı ters çevirip yüksek sesle şu cümleyi okudu. 29 Haziran 1947 İsim günün için bir armağan. Yazının altında bir imza da vardı. Fotis Demenaas. Tam o anda gülümsedi. Hepimiz ona bakıyorduk, donmuştuk, nefes bile almıyorduk. Louis ise aynı derecede sakin bir şekilde fotoğrafın ön yüzünü çevirip baktı. Hani göz doktoru gözlerini muayene eder, hani kalp doktoru kalbini dinler, işte aynen öyle. Az kalsın cebinden stetoskop ve mikroskop da çıkaracaktı. Fotoğrafı biraz daha elinde tuttu, sonra da Pepas'a geri verdi. Gün gibi ortadaydı. Louis kendince sonuçlar çıkarmış, hikayesini kurmuştu bile. Ertesi gün 30 Haziran'da partizanlar gelip öldürdü onu, diye cevap verdi Pepas. Louis'in nasıl tepki vereceğini bekleyerek. Halbuki ayın 29'unda yani cinayetten bir gün önce ağabeyinin isim günüydü. Adı Petros'tu değil mi? Yoksa Pavlos mu? Evet, Petros'tu dedi Pepas. Şaşkınlıktan dilini yutmuş, afallamıştı. Nereden biliyorsun? Louis cevap vermek yerine gitmek için ayağa kalktı. Haydi çocuklar gidelim. Yemek bitti. Bunun üzerine Pepas Louis'i apoletlerinden yakaladı. Dur sen bir şeyler düşündün, bir şeyler biliyorsun. Onu zorla yerine oturttu. Benden ne istiyorsun Bay Pepas? Bay Fotis hala hayatta değil mi? Demek ki daha yetişebilirsin. Gidip ona sorsana. Fakat kendisi partizanlarla birlikte değildi, öyle değil mi? Tabii ki değildi, diğerleriyle birlikteydi, diye cevap verdi Pepas. Tamam bu kadar yeter, sen yalnızca borcumuzu söyle de gidelim. Adi herif Louis rolünü çok iyi oynamıştı. Manolis, aklındaki her şeyi söylemeden buradan canlı çıkamazsın. Üstelik Pepas peltekti de. Ama Louis'in tek kelime söylemeye fırsatı olmadı. Pepas çok fazla içtiğinden kalkıp Louis'i yakalamaya kalkışırken sandalyeye yığılıp sızdı. Gece koğuşta gözümüze uyku girmiyordu. Gözlerimiz fırıldak gibiydi. Birden Louis'in bana doğru dönüp bana işaret edip kalktığını gördüm. Dışarı çıkacağım, gel. Kaputunu giydi, Sante marka sigaralarını da alıp çıktı. Güya işemeye gidiyordu. Tuvaletlerin dışında boş petrol varilleri önünde oturdu. Sigarasını yakıp 3-4 nefes birden çektikten sonra sordu. Bak kuzen, Pepas'ın hikayesini hazmedemedim. Kaputunun cebinden aynı fotoğrafı çıkardı. Çalmıştı. Sadece hikayeyi değil, kadını da. Bir el feneri çıkarıp fotoğraftaki kadının üzerine doğru tuttu. Ben de daha dikkatlice baktım. Gerçekten de üzerinde büyülü bir şeyler vardı. Unutulmayacak kadınlardan biriydi. Bir kere gördün mü, tamam. Artık bir daha onu aklından çıkaramazsın. Ayrıca kuzen, Pepas'ın ağabeyimi devrimciler öldürdü saçmalığına inanmadın umarım. Devrimciler bu adamcağızı neden öldürsün? Bir şeyler dönmüş olduğu gün gibi ortada. Yani, ya Polikseni, Barba Fotis'i eritti, ya zeytinlikleri ya da her ikisi. Bunun üzerine tekrar daha dikkatlice fotoğrafa baktım. Haklıydı. Fotis kadını gözleriyle yiyordu. Ya önceden ilişkileri vardı ya da Petros'un ölümüyle başladı bilmiyorum diye düşündüm. Bu arada Louis üst üste 3 sigara içmişti. Hikayenin bu kadarla bitmediğini anladım. Konuşmuyorduk. Louis'in dalıp gittiğini biliyordum, görebiliyordum. Sence kaç yaşında diye sordu. Cinayet 47'de olduğuna göre bugün herhalde kaç, 28, 25, o kadar. Fotoğrafı aldı, kaputunun cebine koyup kalktı. Koğuşa sessizce ve ürkerek geri döndük. Tam yattığım sırada bir laf daha attı bana. Ben bu kadının böyle aşağılık bir herifi sevebileceğine inanmıyorum deyip yattı. O günden beri bu hikaye kendi içimde mitolojik boyutlar kazanmaya başladı. O geceden beri 5 gece geçmişti ama Louis hiç koğuşta uyumadı. Her gece nöbete çıkmayı başarmıştı. Sabahleyin çay içmek için karşılıklı oturduğumuzda ona baktım. Ağzını bıçak açmıyordu, başını eğmiş, sessiz duruyordu. Tip adam, uzak ve gizemli bir bakışı vardı. Ancak cumartesi sabahı tam çayımı yudumlayacakken fırlayıp kolumu tuttu. Bekle, olayları toptan öğreneceksin, sana sürpriz hazırlıyorum. Kımıldamadan sefer tasım elimde, kararsız, gözlerimi onun gözlerine dikerek kaldım. Söylesene, ağabeyinin adının Petros olduğunu nasıl bildin? Gülümsedi. Hala orada mısın sen? Benim babamın adı da Petros, unuttun mu? 29 Haziran'da isim günü olduğunu yazmıyor muydu? Onu öpmek yerine aşağılık herif dedim. O da bunun üzerine gizemli bir şekilde gülümseyerek yavaşça sigara paketini çıkarıp açtı ve benim önüme koydu. Sigara içmediğimi biliyordu. Al, iyi gelir. Ona baktım, gülümsedim ve elimi uzattım. Böylece Louis karşımdayken Korintos'taki acemi birliğinde ilk sigaramı içtim. Şimdi günler çok daha kolay geçecek. Geçti de. Hiçbir zaman bu adamın bana neden bu kadar yakınlık gösterdiğini anlamadım. Pis, sevimsiz, korkak, utangaç biriydim. İnsanların bana ilgi duymasını sağlayacak, meraklandıracak, bir başka boyut katacak hiçbir şeyim yoktu. Sadece açık biriydim, olduğum gibiydim. Sırları, yapmacık tavırları olmayan biriydim. Halbuki Louis ne değildi ki? Onunla sadece konuşmak bile başlı başına bir serüvendi. Her tarafından kıvılcımlar çıkıyordu, tam bir sihirbazdı. Bu arada merakımdan çatlamak üzereydim. Aklımdan bir sürü şey geçiyordu. Ondan her şey beklenirdi. Örneğin Bay Fotis'in sararmış bazı mektuplarını bulsun, bu mektuplarda Polixeni'nin onu aldattığı ya da tehdit ettiği ya da bir gece onu saçlarından sürükleyerek Pepas'a götürmesi ve cinayeti itiraf etmeye zorlaması yazılı olsun. Polixeni'yi seviyordum, bu yüzden cinayet işledim gibi melodramatik ve inanılmaz olaylar. Hep buna benzer şeyler hayal ediyordum. Hatta Bay Fotis'in ölmek üzere olduğu o günlerde Louis'in günah çıkaran papaz kılığına girdiğini bile düşündüm. Eğer cennete gitmek istiyorsan bütün günahlarını söyle diyecek, adam da konuşmaya başlayacaktı. Fotis Demeneas, Polixeni'den komünyon almak için papazı çağırmasını ister, fakat bu arada Louis Polixeni'yi kandırır, o da gerçek papaz yerine papaz kılığına giren Louis'i getirir. Her türlü şeyi hayal etmiştim ve Louis'ten her şey beklenirdi. Fotis ile ilgili korkunç ve dehşetli hikayeleri, mektuplardan, tanıklardan ve fotoğraflardan elde ettiği kanıtlarla gün ışığına çıkarıyordu. Fotis'in bazen Nazi işbirlikçisi, muhbir, kukuletalı bir hain, köyün karabasanı olduğunu ortaya çıkarıyor, bazen de dediğim gibi ondan her şey beklenirdi. Tek bir şeyi başarabileceğine inanmıyordum ama onu da başardı. Dinle de bu adamı takdir et. Günlerce sonra ben ve Levazım subayı Harula'ya içmeye gittiğimizde, gidelim mi Manolopulos, gidelim. Tahmin et ne gördük. Pepas ve Louis zil zurna sarhoş tavernanın ortasında tango yapıyorlardı. Evet, üstelik sadece bunu görmedik. Tavernanın duvarları bomboştu. Ne yaşasın ordu, ne komünizm halkın zehiridir kalmıştı. Her şey duvardan sökülmüştü. Hatta o porno afiş bile. Ondan her şey beklenirdi ama Louis'in Pepas'ı solcu yapması olacak şey değildi. Pepas'ın ideolojik dönüşüm sahnesi ne kadar sürdü bilmiyorum ama herhalde duyabileceğin en çarpıcı hikaye budur. Harula bizim geldiğimizi görür görmez o an anlayamadığım bir şey için bize yalvarmaya başladı. Bay Manolopulos, tavernamızı kurtarın, bir şeyler yapın, bunlar delirdi. Biraz rahatsız olduğum için yatmaya gitmiştim ve birden seslerini duydum. Afişleri yırtıyor, köy öğretmeninin hazırladığı çerçeveleri kırıyor, Tsaldaris'e küfür ediyorlardı. Tsaldaris, Konstantinos Tsaldaris, İskenderiye 1884, Atina 1970, Yunanlı politikacı, 1946-47 yılları arasında Yunanistan başbakanı. Manzarayı düşünebiliyor musun? Bir yandan bangır bangır tango sesi geliyor, Pepas ile damı Louis, Rudolf Valentino usulü büyük adımlarla ve kollarını tamamen gererek tango yapıyorlardı. Hatta sarhoşluktan yalpalamalarına rağmen değişik figürler bile yapıyorlardı. Yaptıkları figür başarılı olunca Pepas Louis'i pat diye öpüyordu. Bu manzaradan başı dönen ve sarhoş olan bazı müşteriler de onlar için tabak kırıyor, alkışlayıp bağırıyordu. Yer yerinden oynuyordu. İkide bir yaşasın Pepas diye bağırıp su gibi retsina, reçine şarabı içiyorlar, Harula da onları kurtarmamız için bize yalvarıyordu. Gerçekten de iş ciddiydi. Her an civarda bulunan devlet için çalışan çeteler içeri dalıp her şeyi tuzla buz edip onları hoşaf edebilir, sonunda hoşaf edilmekten kurtulamadılar ya da en azından polisler onları tutuklayabilirdi. O an Harula'ya daha dikkatlice baktım. Pepas'ın halef doğurtmak için onu yatırdığı şehvet yatağından kalkmıştı. Yarı çıplak, sırtı ve göğüsleri neredeyse açıkta, üstünde naylon, ucuz ateş gibi kıpkırmızı, dizlerine kadar inen kısa bir gecelik, her zaman olduğu gibi tombulca, hani babaçko derler ya öyle, yüzü de Ağustos gecelerinde parlayan bir ay gibiydi. İlk kez bir kadını bu kadar çok arzulamıştım. Ona bakıyordum. Beni gördü. ''Bay Kostas, onları durdurun, başımıza kötü şeyler gelecek.'' Yanına gittim. Louis bütün bu kargaşa içinde kurnaz bir şekilde gözünü kırpıp bana Harula'yı işaret etti. Anlamıştı. ''Gelin, üzerinize bir şeyler giyin, üşüteceksiniz.'' dedim. Samimiydim. Titrediğini görmüştüm. Üstelik o gece Ayaz da vardı. Ayaz ve ay, dolunay. Onu mutfağa doğru götürdüm. ''Giyinin önce. Onları kürek cezasına çarptıracaklar.'' Ama neden, ne yaptılar ki? O kadar da kötü değil. Değil mi? Siz gelmeden önce devrimci şarkıları da söylüyorlardı. Meydan okuyorlar, bağırıyorlar. Kaç gündür siz yoktunuz, bilmiyordunuz. Neler oldu neler? Salona çıkan kapıyı açtım. Artık etrafı biliyordum. Ve onu içeriye doğru itekledim. Gelin önce bir şeyler giyin, böyle olmaz, üşüteceksiniz. İçeriye geçtik. Arkamızdan kapı kapandı. Kapı mandalının sesini duyar duymaz ellerimi uzatıp ona sarıldım, bilinçsizce. Daha fazla dayanamıyordum. Onu öptüm. Daha doğru dürüst nasıl öpüşülür bile bilmiyordum. Arzum o kadar büyüktü ki Harula bile birkaç saniye duraksadıktan ve şaşırdıktan sonra kendini bıraktı. Zevahir'i kurtarmayı bile denemedi. O zevksiz ağaç dalları desenli kanepe hala oradaydı. Ayna da karşıda duruyordu. Onu üzerime doğru çektim. Karşı koymadı. Gözlerini uyuyacakmışçasına alçaltıp kendini bıraktı. O anda çok acemice, beceriksizce geceliğinin bir askısını indirdim. Bütün göğsü ortaya çıktı. Sert, beyaz, göğsünde kocaman, yuvarlak ve simsiyah bir meme başı vardı. Külotunu çıkarırken tepem attı çünkü külot bir yerlere takılıp çıkmıyordu. "Boş verin kalsın," dedi fısıldayarak. Ben de ayağının tekine dolanan külotu bıraktım. Afallamıştım. Önce ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Dudaklarını mı, göğsünü mü öpsem ya da ona sarılsam mı? Sanki üzerimize doğru akan ve bir sete çarpan bir nehir vardı. Biz de dalgaların içinde debeleniyorduk. Bazen göbeğini, bazen de göğsünü, meme uçlarını öpüyordum. "Bu gece faşizm ölecek," diye bağırıyordu şimdi Pepas. Sesini belli belirsiz duyuyordum. "Hayır yapma," diye fısıldayıp Harula beni saçlarımdan çekti. Yukarı çıkıp onu dudaklarından öpeyim diye. Belki utandığı için yüzüne yakın olmamı istiyordu. Birbirimizin gözlerine baktığımızda kendini daha rahat hissediyordu. Tam o anda kendimizden geçmiş, sanki bir dağa yürüyerek tırmanmışız gibi nefes nefese kaldığımızda onu üzerime doğru çektim ve ağaç dallarıyla süslü kanepeye düştüm. Artık kendinden geçmişti. Kendinden o kadar geçmişti ki tek başına pantolonumun düğmelerini açtı. Asker donumla beraber onu da çıkardı ve geriye doğru ustaca hareketlerle beni içine aldı. Sonra tıpkı Louis'e yaptığı o tüy gibi dairesel hareketlere başladı. Karşımdaki aynadan bütün bu manzarayı görüyordum. Sırtı, beli, kalçaları inip çıkıyordu. Sadece birkaç saniye dayandı. Geldiğinde attığı çığlıklar anlatılmaz. Korktum. O güne dek böyle bir şey duymamıştım. Sanki yüreği parçalanıyordu, ciğeri sökülüyordu. Yavruları elinden alınan bir dişi kurt gibi acıyla inliyordu. Bilemiyorum, bunlar anlatılmaz. Anlattığında işin büyüsü gidiyor, yaşaman gerekir. Aynı anda ben de içinde geldim.